Ayrım 5. Yörünge Tesgaretson, sayfa 71. Bir an yazmayı bıraktı. Aslında bir ihtimal daha vardı. Mikro yer çekimi etkisi. Dünyada doku kültürleri içinde bulundukları kapların yüzeyleri boyunca sadece iki boyutlu düz tabakalar halinde çoğalma eğilimindeydiler. Uzayın ağırlıksız ortamındaysa yer çekiminin etkilerinden kurtulan aynı kültür örnekleri farklı davranışlar gösterip üç boyutlu büyürler. Dünyadayken görülemeyecek şekiller oluştururlardı. Peki ama ya 23 numara kirlenmediyse? Bu yer çekimsiz ortamdaki Archeon'ların davranış biçimi olamaz mıydı? Bu fikrin Bill'in zihninde belirmesiyle kaybolması bir oldu neredeyse. Hayır, bu değişimler fazlasıyla radikaldi. Tek hücreli bir organizmayı bu tuhaf yeşil kütleye dönüştürmeye yer çekimsizlik tek başına yeterli olamazdı. Yazmaya devam etti. Kültür numara 23'ten bir numuneye size bir sonraki mekik uçuşuyla göndereceğim. Başka talimatlarınız olursa bildirin lütfen. Çekmecelerden birinin aniden tangırdamasıyla yerinden sıçradı Bill. Hemen ardından dönüp arkasına baktı. Kenichi Hirai kendi araştırma düzeneğinin başında çalışıyordu. Ne kadar zamandır oradaydı acaba? Adam laboratuvara öyle sessiz girmişti ki Bill geldiğini anlamamıştı bile. Yukarı ya da aşağının olmadığı, ayak seslerinin hiçbir zaman duyulmadığı bir dünyada varlığınızı diğerlerine de duyurmanın tek yolu onları yüksek sesle selamlamaktı bazen. Bill'in ona baktığını fark eden Kenichi başıyla kısa bir selam verip çalışmasına döndü. Bill adamın bu sessizliğine gıcık oluyordu. Kenichi istasyonun daimi hayaletiydi sanki. Hep böyle tek söz etmeden oraya buraya giriyor, insanları korkutup duruyordu. Bill Kenichi'nin İngilizcesinin zayıf olduğunu ve onlara rezil olmaktan korktuğu için neredeyse hiç konuşmadığını biliyordu. Ama yine de bir modüle girerken meslektaşlarının ödlerini patlatmamak için bir merhaba derdi insan. Bill dikkatini tekrardan 23 numaralı tüpe verdi. Bu jelatinimsi kütle mikroskop altında nasıl görünüyordu acaba? Tüpü plexiglas'tan yapılma eldiven kutusuna yerleştirip kapağını kapadı. Sonra da ellerini eldivenlere geçirdi. Böylece bir şey dökülecek olsa bile kutunun dışına çıkamazdı. İçeride mikro yer çekimli bir ortama sızacak olan bir sıvı istasyonun elektrik kablolarına ciddi zararlar verebilirdi. Bill tüpün kapağını yavaşça açtı. İçindekilerin basınç altında olduğunu, kapağın da o yüzden şiştiğini biliyordu. Ama yine de kapak aniden bir şampanya tıpası gibi patlayınca irkilmesine engel olamadı. Sonra mavi yeşil renkli bir topağın eldiven kutusunun her yerine sıçradığını görünce bir kez daha şaşırdı. Topak bir anda sanki canlıymış gibi havada titreyerek durdu. Aslında canlıydı gerçekten. Jelatinimsi bir düzlemde toplanmış bir mikroorganizma kütlesiydi bu. Bill, seninle konuşmamız gerekiyor. Bu beklenmedik sesle birlikte adeta yerinden sıçradı Bill. Ardından kültür tüpünün kapağını geri takıp arkasına baktı. Modüle giren Michael Griggs'ti. Onun hemen arkasında da Diana. Ne güzel insanlar bunlar diye düşündü Bill. Lacivert renkli NASA gömlekleri ve kobalt mavisi şortlarıyla nasıl da bakımlı ve atletik görünüyorlardı. Diana bazı sorunlar yaşadığını anlattı dedi Griggs. Az önce Houston'la konuştuk. İlaç kullanmanın işe yarayabileceğini düşünüyorlar. Önümüzdeki birkaç günü kolay atlatasın diye tabii. Houston'ı da ilişkilendirdiniz yani, öyle mi? Onlar senin için endişeleniyorlar. Sadece onlar değil, hepimiz endişeliyiz. Bakın, benim dönüş aracıyla ilgili söylediklerim tamamen şakaydı. Ama hepimizi fena halde germeyi başardın. Valyuma falan ihtiyacım yok. Beni biraz rahat bırakın yeter. Tüpü eldiven kutusundan çıkarıp hücre kültürü ünitesindeki yerine geri koydu. Bunlarla uğraşamayacak kadar sinirliydi o anda. Sana güvenmemiz gerekiyor Bill. Buradaki herkes birbirine güvenmek zorunda. Bill bir hışımla dönüp ona baktı. Karşında ağzından köpükler saçan bir deli mi görüyorsun? Bu mudur yani? Şu an karını aklından çıkaramıyorsun, bunu anlıyorum. Ve neyi anlıyorsun ki sen? Kendi karını düşündüğün var sanki. dayanaya manalı bir bakış attıktan sonra modülün tepesinden aşağı inip bağlantı kısmına geçti. Tam habitasyon modülüne geçiyordu ki Luther'ın da orada olduğunu görüp durdu. Kaçıp saklanabileceğim, kafamı dinleyebileceğim bir yer yok burada. Aniden bastıran gözyaşlarıyla birlikte kapının ağzından geçip gözden penceresine geri döndü. Sonra diğerlerine sırtını dönüp pencereden dünyaya baktı. Pasifik sahilleri görüş alanına girmeye başlamıştı. Gün bir yerde doğuyorken bir yerde batıyordu. Sırada bekleyişle dolu sonu gelmez bir gün daha vardı. Kenichi Griggs ve Diana'nın laboratuvar modülünden hızla çıkışlarını seyretti. Sarışın tanrılar gibiydiler. Nasıl da zariftiler. Onları haberleri olmadığı zamanlarda gizli gizli incelemeyi seviyordu. Özellikle de Diana Estes'i. Kadın o kadar sarışın ve beyazdı ki neredeyse arkası görünecek gibiydi. Onların da çıkmasıyla birlikte laboratuvarda kimse kalmadı. Biraz rahatladı Kenichi. İstasyonda neden bu kadar çok çatışma oluyordu ki? Bütün bunlar hem sinirlerini hem de konsantrasyonunu bozuyordu. Doğası gereği sakin bir adamdı o, yalnız çalışmayı seviyordu. İngilizceyi yeterince iyi anlıyor olmasına rağmen konuşmak için ciddi bir çaba harcaması gerekiyor, birileriyle sohbet ederken yoruluyordu. Durum böyle olunca laboratuvar hayvanlarından başka arkadaşı olmadan yalnız ve sükunet içinde çalışmayı daha çok istiyordu. Hayvan habitatındaki gözleme penceresinden içerideki farelere bakıp gülümsedi. Ortadan ikiye ayrılmış bölmelerden birinde 12 erkek, diğer bölmede de 12 dişi vardı. Japonya'da doğup büyüdüğü yerde küçükken tavşan besler, onları kucağına alıp okşamayı severdi. Ama bu fareler evcil hayvan gibi değillerdi. İnsanlarla temasları engelleniyor, onların soludukları hava uzay istasyonunun geri kalanına karışmasın diye filtreleniyordu. Hayvanlarla ilgili bütün işlemler habitatın içindeki eldiven kutusuyla gerçekleştiriliyordu. Böylece bakterilerden laboratuvar farelerine kadar biyolojik türlerin istasyonun havasını kirletmesine izin verilmiyordu. Bugün kan örneği alma günüydü. İşin içinde farelerin derilerini delmek olduğu için pek hoşlanmıyordu bundan. Ellerini eldivenlere geçirirken içinden bir özür mırıldandı. Sonra da ilk fareyi kapalı çalışma kısmına aldı. Hayvan elinden kaçmak için çabalıyordu. Kenichi iğneyi hazırlarken kısa bir süreliğine serbest bıraktı onu. Havada süzülen bir fareyi seyretmek acı vericiydi aslında. Havada debelenişini, kendini ileri itmek için bir dayanak arayışını, sonunda bir şey bulamayıp çaresizce sürüklenişini seyretmek. İğneyi hazırlamayı bitirdikten sonra fareyi yakalamak için eldivenli elini uzattı. Hayvanın yanında süzülen mavi yeşil damlacığı da ilk o zaman fark etti. Farenin o kadar yakınında duruyordu ki pembe dilini çıkarıp tadına bakmakta zorlanmadı hayvan. Kenichi bu görüntü karşısında yüksek sesle güldü. Havada uçuşan damlacıkları içmek astronotların eğlencesine yaptıkları bir şeydi. Ama demek ki aynısını fareler de yapabiliyordu. Hemen ardından başka bir düşünce geldi aklına. O mavi yeşil madde nereden gelmişti? Ondan önce eldiven kutusunu Bill kullanmıştı. Döktüğü şey zehirli miydi acaba? Kenichi hemen bilgisayarın başına gidip Bill'in en son baktığı deney protokolünü açtı. CCU numara 23 adlı bir hücre kültürüydü bu. Yazılanlara bakılırsa o damlacıkta tehlikeli bir şey olamazdı. Archaeonlar bulaşıcı özellikler taşımayan, zararsız, tek hücreli deniz organizmalarıydılar. İçi rahatlayınca eldiven kutusuna geri dönüp ellerini geçirdi, ardından iğneye uzandı. 5. Bölüm 16 Temmuz Uydu bağlantımız yok. Jack masmavi gökyüzüne uzanan egzoz bulutuna bakarken ruhuna bir korkunun saplandığını hissetti. Güneş tepesinde duruyordu ama teri şimdi buz kesmişti. Gökyüzüne göz gezdirdi. Mekik neredeydi acaba? Araç daha birkaç saniye önce kalkışın etkisiyle yeri sallayarak havalanmış, gökte kendi kavisini çizerek ilerlemişti. Jack McKee'in yükselişini izlerken kendi kalbinin de onunla birlikte yükseldiğini hissetmiş, güneşin altında parlayan küçücük bir nokta halini alana kadar ayırmamıştı gözlerini üzerinden. Ama şimdi göremiyordu. Az önceki beyaz bulut şimdi siyah bir dumana dönüşmüştü. Gökyüzünü çaresizlik içinde tararken aniden arka arkaya gelen baş döndürücü görüntülerle sarsıldı. Yangın vardı yukarıda. Duman şeytanın mızrağı gibi çatallanmıştı. Gökten denize milyonlarca parça yağıyordu. Uydu bağlantımız yok. Nefes nefese terden sırılsıklam olmuş halde uyandı. Güneş çoktan doğmuş, Jack'in yatak odası penceresinden içeri bütün sıcaklığıyla girmişti. Homurdanarak kalkıp yatakta oturdu, başını ellerinin arasına aldı. Önceki gece klimayı açmadığı için şimdi içerisi fırın gibi olmuştu. Zar zor kalkıp klimanın düğmesini açtı, sonra gerisin geri bıraktı kendini yatağa. Ardından yüzüne vuran ilk soğuk havayla birlikte derin bir nefes aldı. Yine o kabus. Görüntülerden kurtulmak için gözlerini ovuşturdu ama hafızasında öyle kolay kurtulamayacağı kadar derinlerdeydi hepsi de. Challenger patladığında okulun ilk yılındaydı. Felaketin ilk film kayıtları televizyonda yayınlanırken üniversitenin yatakhanesinden içeri giriyordu. O gün ve sonraki günler bu korkunç görüntüleri tekrar tekrar seyretmiş, tarihsiz olayı bilinçaltına öyle kazımıştı ki sanki her şeyi o sabah Cape Canaveral'ın kendi tribününde oturup seyretmiş gibi gerçek bir hal almıştı onun için. O hatıra şimdi de kabuslarında çıkmaya başlamıştı. Hep Emma'nın uçuşu yüzünden. Duşa girip başını akan soğuk suyun altına tuttu. Rüyasının son izleri de silinene kadar bekledi. Birkaç gün sonra 3 haftalık bir izne çıkacaktı. Ama tatil psikolojisinden çok uzaktı şimdi. Yelkenlisine aylardır binmemişti. Şehrin gürültüsünden uzak suda geçirilecek birkaç hafta terapi gibi gelirdi belki. Yalnızca o ve deniz, bir de yıldızlar. Yıldızlara bakmayalı nasıl da uzun zaman olmuştu. Bakmak bir yana son zamanlarda göz ucuyla bile görmemişti yıldızları. Oysaki çocukken gözü hep yukarıdaydı. Annesi bir keresinde ona henüz yeni yürümeye başladığı zamanlarda bir akşam vakti çimenlerin üzerinde ayağa kalkıp iki eliyle aya dokunmaya çalıştığını anlatmıştı. Dokunamayınca da öfkeyle ağlamış olduğunu. Ay, yıldızlar, uzayın karanlığı, tüm bunlar onun için çok uzaktılar artık. Bazen kendini o küçüklük haliyle görüyordu. Ayakları yere saplanmış, elleri gökyüzüne uzanan, öfkeyle tepinen o küçük çocuk gibi. Duşu kapatıp başı önünde saçlarından sular damlar halde iki eliyle duvara dayanarak durdu bir süre. Bugün 16 Temmuz diye düşündü. Emma'nın uçuşuna 8 gün kaldı. Tenindeki su damlaları bir anda buza dönüşmüştü sanki. 10 dakika içinde giyinip arabaya bindi. Günlerden salıydı. Emma ve yeni uçuş ekibi 3 günlük entegre simülasyonlarını bitirmek üzereydiler. Kadın sonrasında da yorgun olacak, onu görmek istemeyecekti tabii. Ama yarın da Cape Canaveral'a gidecekti. Yani yarından sonra ona ulaşmak imkansız olacaktı. Arabasını Johnson Uzay Merkezi'nin 30 numaralı binasının otoparkına bıraktı. Güvenlik görevlisine NASA rozetini gösterdi. Sonra hızlı adımlarla uçuş kontrol odasının merdivenlerini çıktı. İçeride herkes sessiz ve gergindi. Kalkıştan inişe kadar her türlü arıza ve kriz senaryosunun ele alındığı 3 günlük entegre simülasyon hem astronotlar hem de yer kontrol mürettebatı için bir final sınavı gibiydi. Son 3 gün içinde 3 vardiya halinde çalışan 25 kişilik kontrol ekibi konsollarının başında son derece bitkin bir halde oturuyorlardı. Çöp kutusu, kahve fincanları ve diyet kola kutularıyla dolmuştu. Kontrolörlerden birkaçı Jack'i görüp başlarıyla selam verseler de çoğunluk onu selamlayacak halde değildi. O sırada büyük çaplı bir kriz senaryosu üzerine çalışmakta oldukları için bütün dikkatlerini söz konusu probleme vermişlerdi. Buraya aylardır ilk defa gelen Jack, o eski heyecanı, içeriği adeta kıvılcımlarla dolduran o elektriği hissetmişti bir kez daha. 3. konsol sırasına gidip uçuş direktörü Randy Carpenter'ın başında durdu. O esnada onunla konuşamayacak kadar meşgul olan Carpenter, uçuş direktörlerinin baş rahibi gibi bir şeydi. 130 kiloluk cüssesi ve önünde bir kaya gibi duran göbeğiyle kontrol odasında onu fark etmemek imkansızdı. Zaten bu odada bütün emirler ondan çıkıyordu. ''Gözlüklü şişman bir çocuğum'' derdi Carpenter. ''Hayatta nerelere gelebileceğine çok iyi bir örneğim ben. Başarısızlık bir seçenek olamaz'' lafıyla bir medya kahramanına dönüşen efsanevi uçuş direktörü Gene Kranz'ın aksine Carpenter sadece NASA sınırları içinde tanınan bir şahsiyetti. O fotojeniklikten çok uzak görüntüsüyle bir film yıldızı muamelesi görmesi de beklenemezdi herhalde. Aralarındaki konuşmalara kulak kabartan Jack, Carpenter'ın üzerinde durdu, krizin nasıl bir şey olduğunu hemen anlamıştı. Benzer bir problemle 2 yıl önce hala astronot bölüğündeyken ve 145 numaralı uçuşa hazırlanırken katıldığı entegre simülasyonda kendi de karşılaşmıştı. Mekik mürettebatı kabin basıncında hızlı bir hava sızıntısından kaynaklanan ani bir düşüş bildirmiş, kaynağı tespit edip çözmeye zamanları olmadığı için acil yörüngeden çıkış prosedürüne geçmek zorunda kalmışlardı. Cephe diye adlandırılan ön konsollarda oturan uçuş dinamikleri sorumlusu şu anda en iyi iniş noktasını belirlemek için rota hesaplarıyla meşguldü. Bu odanın içinde bütün bunları bir oyun olarak gören yoktu. Herkes söz konusu bu krizin gerçek olması halinde 7 insanın hayatının tehlikeye gireceğini iyi biliyordu. ''Kabin basıncı 13.PS'ye indi'' dedi çevre kontrol birimi. ''Edwards Hava Kuvvetleri üssü'' diye anons etti uçuş dinamikleri. ''İniş yaklaşık olarak 13 sularında.'' ''Böyle giderse kabin basıncı 7 PSI'ye kadar düşer'' dedi çevre. ''Şimdiden başlıklarını takmalarını öneriyoruz. Yeniden giriş dizilimine geçmeden önce.'' Bu öneri Atlantis mekiğine de iletildiğinde anlaşıldı diye karşılık verdi komutan Wenz. ''Başlıklar takıldı. Yörüngeden çıkma prosedürünü başlatıyoruz.'' Jack her ne kadar buna istekli olmasa da kendini oyunun heyecanına kaptırmış halde bulmuştu. Gözlerini odanın karşısındaki büyük ekrandan, Mekik'in dünya haritası üstünde gösterilen rotasından ayıramıyordu. Her bir krizin aslında hınzır bir simülasyon ekibi tarafından uydurulduğunu bilmesine rağmen bu egzersizin ciddiyetine iyice kaptırmıştı kendini. Ekranda yanıp sönen sürekli değişen bilgilere bakarken bütün kaslarının gerildiğini neden sonra fark etti. Bu arada kabin basıncı 7 PSI'ye düşmüştü bile. Atlantis şimdi atmosfer üstüne giriş yapıyordu. Şu andan itibaren 12 dakikalık bir sessizliğe bürünmek zorundaydılar. Çünkü yeniden girişin yarattığı sürtünme yüzünden mekiğin etrafındaki hava iyonize oluyor, dolayısıyla her türlü iletişim kesiliyordu. ''Atlantis, bizi duyuyor musunuz?'' Salon birdenbire komutan Vance'in sesiyle yankılandı. ''Sizi gayet iyi duyabiliyoruz Houston.'' Hemen ardından gerçekleşen iniş kusursuz olmuş, oyun bitmişti. Kontrol odasında bir alkış koptu. ''Pekala millet, iyi iş başardınız.'' dedi uçuş direktörü Carpenter. ''Saat 15'te gözden geçirme var. O zamana kadar paydoz.'' Kulaklığını yüzünde bir gülümsemeyle çıkardı ve Jack'i de ilk kez o zaman fark etti. ''Hey, seni ne zamandır göremiyoruz buralarda?'' ''Sivillerle doktorculuk oynuyordum.'' ''Para göz şey seni!'' güldü Jack. ''Bir de onca parayı ne yapacağımı bilebilsem.'' Durup etrafındaki uçuş kontrolörlerine göz attı. Herkes rahatlamış, konsolların önüne içecekler ve sandviçler çıkmıştı bile. ''Simülasyon iyi gitti mi?'' ''Ben memnunum. Her pürüzü hatasız aşmayı başardık.'' ''Peki ya mekik mürettebatı?'' ''Hazırlar.'' dedi Carpenter. Jack'e manidar bir bakış atarak. ''Emma da dahil. O gayet iyi durumda Jack. Canını sıkma kızın. Şu anda sadece çıkacağı göreve odaklanması gerekiyor.'' Bu yalnızca dostça bir tavsiye değil, aynı zamanda bir uyarıydı da. ''Kişisel meselelerini kendine sakla. Uçuş mürettebatımın moralini bozmaya kalkışma.'' Biraz sıkkın, biraz da pişmanlıkla dışarı çıkan Jack, uçuş simülatörlerinin kurulu olduğu 5 numaralı binanın önünde Emma'yı beklemeye koyuldu. Ekip binadan çıktığında az önce biri bir şaka yapmış olacak ki gülüyordu hepsi. Sonra Emma Jack'i gördü ve yüzündeki gülümseme o anda soluverdi. ''Geleceğini bilmiyordum.'' dedi Emma. Jack omuz silkip, ben de bilmiyordum zaten dedi mahcup mahcup. 10 dakika sonra toplantı var dedi Vance. Hemen geliyorum diye karşılık verdi Emma. Siz devam edin. Ekip yürüyerek uzaklaşana kadar bekledi. Sonra dönüp Jack'e baktı. Onlara katılmam gerekiyor. Bak bu uçuşun işleri zorlaştırdığının farkındayım. Buraya boşanma belgeleri için geldiysen merak etme. Geri döner dönmez imzalayacağım. Onun için gelmedim ben. Başka bir şey mi var? Bir anlık duraksamanın ardından evet dedi Jack. Humphrey, veterinerinin adı neydi? Olur ya tüy yumağı falan yutar. Emma ona hayretler içinde baktı. Her zamanki veterineri Dr. Goldsmith. Ah anladım. Bir süre güneş tepelerinde sessizce durdular. Jack'in ensesinden aşağı terler damlıyordu. Emma birdenbire küçük ve savunmasız görünmüştü gözüne. Oysa ki bir uçaktan atlamaktan bile korkmayan bir kadındı bu. At sırtında onu her zaman geçen, dans pistinde etrafında daireler çizen bir kadındı. Onun güzel ve gözü pek karısıydı. Emma dönüp ekibin onu beklediği 30 numaralı binaya baktı. ''Benim gitmem gerekiyor Jack.'' ''Cape'e ne zaman hareket ediyorsunuz?'' ''Sabah 6'da.'' ''Kalkış sırasında kuzenlerin de orada olacak mı?'' ''Tabii olacaklar.'' Bir an durdu Emma. ''Ama sen gelmezsin herhalde. Gelir misin yoksa?'' O Challenger kabusu masmavi gökyüzünü karalara boyayan dumanlar hala zihnindeydi. Bütün bunları seyretmek için gidemem oraya diye düşündü. ''Bu kadar çok ihtimalle başa çıkamam.'' Nihayet kafasını salladı. Emma da ona buz gibi bir bakışla cevap verdi. ''Gerekirse ben de senin kadar mesafeli olabilirim.'' Tam ondan ayrılmış gitmeye hazırlanıyordu ki, ''Emma'' dedi Jack. Sonra uzanıp kolunu tuttu ve nazikçe kendine doğru çevirdi. ''Seni özleyeceğim.'' İç geçirdi Emma. ''Tabii Jack. Gerçekten özleyeceğim.'' Haftalarca arayıp sormayan adam mı özleyecekmiş beni? Güldü. Jack'i Emma'nın sesindeki alaycılık yaralamıştı ve sözlerinin gerçekliği tabii. Gerçekten de ondan birkaç aydır kaçıyordu. Onun yakınında olmak acı veriyordu Jack'e. Çünkü Emma'nın başarısı kendi başarısızlık hissini büyütüyordu. Barışmaları için hiçbir umut yoktu. Jack bunu hiç değilse bakışlarındaki soğukluktan anlayabiliyordu. İşi medenice halletmekten başka bir yol kalmamıştı. Ona daha fazla bakamadığını fark edip gözlerini kaçırdı. ''Buraya sadece sana hayırlı yolculuklar dilemeye geldim. Houston'un üzerinden geçerken el sallamayı unutma. Gözüm kulağım sizde.'' Uzay istasyonu gökyüzünde Venüs'ten daha parlak, hareketli bir yıldızdan ibaret olacaktı. ''Ama sen de el salla olur mu?'' İkisi de bir şekilde gülümsemeyi başardı. Demek ki medeni bir ayrılık olacaktı bu. Jack kollarını açtı, Emma da ona sarıldı. İlk kez karşılaşan iki yabancılarmış gibi kısa ve beceriksizce bir sarılış olmuştu. Ama Jack yine de Emma'nın sıcak ve hayat dolu bedenini hissedebilmişti göğsünde. Emma nihayet geri çekilip görev kontrol binasına doğru yürümeye başladı. Yolda sadece bir kez durdu, o da dönüp el sallamak için. Güneş Jack'in tepesinde olduğu için gözlerini kısarak bakıyordu ve o an Emma'yı saçları sıcak rüzgarda savrulan karanlık bir silüet halinde görüyordu ve yürüyüp gidişine bakarken onu hiç bu kadar çok sevmediğini fark etti. 5. ayının sonu. Sayfa 85.